Bugün sizleri eski antlaşmanın, Almanca'da 1. Musa kitabı diyorlar, yaratılış kitabının 16. bölümüne götüreceğim. Yaratılış kitabı, 1. Musa kitabı, yaratılış 16 ve aslında ilk 5-6 ayet üzerinde birazcık durmayı uygun gördüm ama resmin tamamını görebilmek açısından, oradaki içeriği belki çok daha net bir şekilde anlayabilmek açısından, belki ilk 14 ayeti okumakta yarar görüyorum sevgili kardeşler. Ama bunun öncesinde tabii ki 16. bölümle ilgili küçük bir açıklama da size yapmak istiyorum. Şimdi biz yaratılış 15. bölüme baktığımız zaman, 16 değil de 15. bir önceki bölüme baktığımız zaman orada İbrahim'i görüyoruz ve İbrahim'in iman konusunda ne kadar böyle doruklara doğru çıktığını, Rabbin gözünde doğru davranışı nedeniyle ne kadar doruklara çıktığını bize açıklıyor 15. bölüm. Ama 16. bölüme girdiğimiz zaman o doruklarda olan İbrahim, iman babası olarak bildiğimiz o İbrahim'in itaatsizliğinin sonucu ne kadar korkunç bir süreç içerisine giriş yaptığını, o itaatsizliğin getirdiği o derinliği bize çok net bir şekilde gösterdiğine tanık olacağız 16. bölüme baktığımız zaman değerli kardeşler. Yaratılış 16. bölüm aslında İbrahim ile Sara'nın, aslında o zaman Saray'dı değil mi? Sara'nın ya da Saray'ın kendi kafalarındaki doğrulara göre, kendi istekleri doğrultusunda atmış oldukları adımlar sonucu, almış oldukları kararlar sonucu ortaya çıkan karışıklığı dile getiriyor bize değerli kardeşler. Yani bu karışıklığa baktığımız zaman bugün aslında bu karışıklık, yani itaatsizliğin sonucu ortaya çıkan karışıklık sadece İbrahim ve Sara'nın yaşamlarında değil, bugün yeryüzünde bile onların itaatsizliği sonucu dünyayı nasıl etkilediğine de tanık olacağız sevgili kardeşler. Yani onların itaatsizliği sadece onların ailesi içerisinde değil, dünyamızda da değerli kardeşler gerçekten çok ilginç bir dönemin başlamasına neden olmuştur. Örneğin Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar değerli kardeşler. Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar hakkında her gün yayın organlarından, ama gazetelerden okuyoruz, ama radyodan dinliyoruz ya da televizyondan defalarca bunu izleme imkanına sahibiz. Yani söylemek istediğim, aslında öne çıkarmaya çalıştığım nokta, bu bölüm kendi anlayışa güvenmenin sonucu, yani kafandaki doğrulara göre hareket etmenin sonucu ne kadar tehlikeli bir süreç başladığını net bir şekilde göreceğiz sevgili kardeşler. Onun için 15. bölüme bakalım. Orada 15. bölümde biliyorsunuz Tanrı ne yapıyor? İbrahim ile bir sözleşme yapıyor. Değil mi? 15. bölümde. Ve orada Tanrı İbrahim'e bir vaatte bulunuyor. Örneğin 15. bölümün 6. ayetine baktığımız zaman. Değil mi? Orada Tanrı İbrahim'e bir vaatte bulunuyor. Neydi bu vaat? Beşinci ayete bakın. Vaat orada bize açıklanıyor. Göklere bak diyor İbrahim'e. Yıldızları sayabilir misin? İşte soyun yıldızlar kadar olacak. Bu kadar çok olacak. Yani yıldızları saymak mümkün olmadığı gibi gelecek olan senin soyun da sayılmayacak kadar çok olacağı vaadinde İbrahim'e bulunuyor. Ve İbrahim'in ve Sara'nın hayatına baktığımız zaman onların hayatına bir boşluk vardı. Neydi onların hayatındaki boşluk? Çocuklarının olmaması. Değil mi? Şimdi bakın, bu vaat ne zaman veriliyor? İbrahim 25 yaşında, Saray da 20 yaşında değil. Doğru mu? Ve vermiş olduğu bu vaat ne ile ilgili? Soy ile ilgili. Doğru mu? Peki soy nasıl ortaya çıkabilir? Ancak ortada çocuk olması lazım. Çocuk olmadan bu soyun olabilmesi, ortaya çıkması, devamı mümkün değil. Ama Tanrı öyle bir vaatte bulunuyor ki, yaşlar ileri yaşta, insan gözünde tamamen olanaklar ortadan kalkmış, Sara'nın hamile kalması mümkün değil, kadınsal yönünü tamamlamış, menopoz dediğimiz o dönemi tamamlamış, bitirmiş, çocuk olması mümkün değil. İbrahim'e bakıyoruz aynı şekilde 80 yaşlarına merdiven dayamış, ileri yaşlarda. Ama Tanrı onlara bir vaatte bulunuyor, insan gözünde olmayacak olan bir şey. Yani o yaşlarda olan bir kişi için ben insan gözüyle baktığımda böyle bir vaadin gerçekleşmesi mümkün değil. Ama buna rağmen İbrahim'in buna iman ettiğini görüyoruz değerli kardeşler. Yani ileri yaşta olmasına rağmen, yani itaatsizlik değil, itaat ettiğini, bu vaade boyun eğdiğine tanık oluyoruz değerli kardeşler. Şimdi ve baktığımız zaman kutsal kitaba, İbrahim ne zaman doğru sayıldı? Yaptığı iyiliklerden dolayı değil. Değil mi? Yaşam tarzından dolayı da değil. Diyor ki İbraniler 11. bölüme bakarsanız orada imanı sayesinde İbrahim'in doğru sayıldığı bize net bir şekilde değerli kardeşler açıklanıyor, vurgulanıyor. Bakın 11. bölüme bakın. İbraniler 11:6'da ne diyor? O kadar güzel vurgulanıyor ki orada iman olmadan diyor Tanrı'yı hoşnut etmek, Tanrı'nın beğenisini kazanmak imkansızdır diyor. Demek ki Tanrı'yı hoşnut edebilmek için önce iman etmek gerekiyor. Yani iman etmek nedir? Aslında bakın, bunu altına önemli çizmek istiyorum. İman etmek, bel bağlamak demek. Yani düşüncede katılmak değil, düşüncede katıldığın gerçeği hayata sokmak demek. Onun için inanmak sözü ile iman etmek sözü farklı. Bunu ben burada zaman zaman dile getirdim. İnanmak, örneğin ben size bir şey anlatıyorum. Siz diyorsunuz ki Recep abi, Recep kardeş doğru söylüyor. Yanlış bir şey yok. Ama bu iman olmuyor. Recep'in sözlerine katılmak, Recep'in anlatımlarına evet demek senin imanlı olduğunu söylemiyor. Ne zaman iman olduğu gerçekleşiyor? Recep'in anlattığı gerçekler, o ruhsal gerçekleri sen hayatına sokmaya başladığın zaman, düşünün, örnek vermiştim bir keresinde, vagonu düşünün, bir de lokomotifi düşünün. Lokomotif Tanrı. Vagonlar nedir? İsmet, Recep, ben. Aytaç, Ayşe. Ben şimdi iman ettiğim zaman ne yapıyorum? Tanrı bu, lokomotif, ben ona tık diye bağlanıyorum. Şimdi Tanrı nereye giderse lokomotif, ben de oraya gidiyorum. Bu bel bağlamak, yani ona takılıp gitmek. Onunla birlikte yaşamak anlamında, yürümek anlamında iman etmek değerli kardeşler. O açıdan burada İbraniler 11. bölümde 6. ayette vurgulanan gerçek çok önemli bir gerçek. İman olmadan, İsa Mesih'e bel bağlamadan, onu hayatına almadan, yeniden doğuşun gerçekleşmeden Tanrı'yı hoşnut edebilmen mümkün değil değerli kardeşler. Hoşnut edebilmenin ön koşulu bu değerli kardeşim. Onun için kendi dindarlığımızla, İyi işlerimizle, hani biz Türkçe'de sevaplar diyoruz değil mi? İyi işlerimiz, sevaplarımızla ya da ne bileyim her pazar düzenli bir şekilde kiliseye gelip gitmekle biz Tanrı katında doğru sayılmıyoruz. Sen kiliseye düzenli bir şekilde geliyor olabilirsin. Kutsal kitabı da okuyor olabilirsin. Ama sen okuduğun gerçekleri, anladığın gerçekleri eğer hayatına sokmuyorsan onun sana nokta kadar yararı yok. Ancak burada kalmış oluyor. O da düşüncede demek, o da eşittir inanmak demek. Burada. Ama burada bir şey yok. Buraya inmeden, yeniden doğuş gerçekleşmeden kesinlikle biz Rabbin ilkelerini, ruhsal ilkelerini hayatımıza sokabilmemiz kesinlikle ve kesinlikle mümkün değil. Onun için kiliseye gitmek, kutsal kitabı okumak bizi Hristiyan yapmıyor. Şöyle söyleyeyim size, bir keresinde burada verdim mi vermedim mi örneği bilmiyorum. Zaman zaman McDonald's'a gidiyorsunuz değil mi? Peki McDonald's'a giden kişi hamburger oluyor mu orada? Yok. Sen hamburger mi oluyorsun McDonald's'a gittiğin zaman? Yok. Şimdi bak, McDonald's'a giden hamburger olmuyor değil mi? McDonald's'a giden hamburger olmadığı gibi kiliseye gelen de Hristiyan olmuyor değerli kardeşler. Ancak iman bizi Mesih'e bağlıyor. Bunun altını önemli çiziyorum. Bakın Pavlos Romalılara yazdığı mektupta çok net bir şekilde 4. bölümde Romalılar 4, Romalılar mektubu 4, ayet 2 ve 3'te şöyle diyor. Eğer İbrahim yaptığı işlerden ötürü doğrulukla donatılsaydı, övülmek için bir dayanağı olurdu diyor. Ama Tanrı'nın önünde övülmek için değil. Çünkü diyor, kutsal yazı ne buyuruyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti ve bu ona doğruluk sayıldı. Ne zaman doğruluk sayıldı? Tanrı'ya iman etti İbrahim. İmanın sonucunda o iman onu doğru kıldı. Değerli kardeşler. İman sayesinde Mesih'e sahip oldu. Mesih'in doğruluğu aslında Pavlos'un doğruluğu oldu. Anlatabiliyor muyum? Aslında bizde doğru olan bir şey yok. Geçen sefer de vurgulamıştım size. Hatırlıyor musunuz? Bizde doğru olan hiçbir şey yok. Ama iman aracılığıyla Mesih'e sahip olduğumuz için Mesih'teki doğruluk bizim doğruluğumuz oluyor. Değerli kardeşler. Yani iyi işlerin bununla hiç ama hiç ilişkisi olmadığını açıkça bize belirtmiştir. Bakınız Efesler 2. bölüm çok iyi bilinen bir ayet. Ben onu ezbere artık biliyorum. 2. bölüm Efesler 2. bölüm 8. ayet ile 9. ayet. Bu ayetler çok önemli ayetler. İmanla lütufla kurtuldunuz. Yani inayetle kurtuldunuz. Diyor ki bu sizin başarınız değil. Tanrı'nın armağanı. Bakın burada çok net bir şekilde az önce söylediğim sözleri doğrulayan bir gerçek var. İmanla ve inayetle kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Demek ki iman nedir? İman bile Tanrı'nın armağanıdır bize. Yani herkes iman etmekle övünüyor ya, ben imanlıyım diyor. Ben iman ettim diyor, kurtuldum. Değerli kardeşim aslında sen mi Tanrı'yı aradın Enver? O önce aradı, seni buldu, sen sadece evet dedin o kadar. O kadar. Yani iman bile Tanrı'nın sözü aracılığıyla ortaya çıktı. Yani Tanrı sözü olmadan otomatikman ben gidip de aman Tanrım sana ihtiyacım var deyip de Tanrı'nın peşine düşmedim, onu aramaya çıkmadım. Tanrı beni aradı, aynı Adem'le Havva'da olduğu gibi. Tanrı onların peşine düştü, neredesin diye onlara sordu. Onun için iman bile Tanrı'dan bir armağandır. İmanla lütufla kurtuldunuz, inayetle kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağandır. Burası çok önemli. Kimse övünmesin diye iyi işlerinin sonucu değildir diyor. Bakın, İyi işler. Ya geçenlerde birisiyle konuşuyordum. Cezaevinde genç delikanlıyla. Diyor ki ben insanlara şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, şu iyilik, şu iyilik, bunların bir payı yok mu? Yani ben şu iyiliği yaptım bir basamak. Şu iyiliği yaptım ikinci basamak. Şu iyiliği yaptım üçüncü basamak. Yani basamak basamak Tanrı'ya yaklaşıyorsun. Dedim ya Tanrı seni kötülük yapmak için mi yarattı? Tabii ki iyilik yapmak için yarattı. Sen iyilik yapmak zorundasın zaten. Yapmıyorsan sakat. Anlatabiliyor muyum? Tanrı'nın gözünde bizim iyiliklerimizin nokta kadar önemi ve değeri yok. Önemli olan tek bir şey var. İman. Bu kadar fazla, bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Onun için bunu çok net bir şekilde görmemiz ve anlamamız gerekiyor. O açıdan 16. bölümde İbrahim'e baktığımız zaman o doruk noktada olan, en üst noktada, iman noktasında olan İbrahim'in gerçekten de farklı bir noktaya doğru gitmekte olduğunu görüyoruz. Yani farklı bir yapı ortaya çıkıyor İbrahim'in hayatına baktığımız zaman. Şimdi bakınız, bunu hemen size okuyayım değerli kardeşler, hızlı bir şekilde. 16. bölüm. Karısı Saray, Avram'a çocuk verememişti. Saray'ın Hacer adında Mısırlı bir cariyesi vardı. Saray, Avram'a Rab çocuk sahibi olmamı engelledi dedi. Lütfen cariyemle yat. Belki bu yoldan bir çocuk sahibi olabilirim. Avram, Saray'ın sözünü dinledi. Saray, Mısırlı cariyesi Hacer'i kocası Avram'a karı olarak verdi. Bu olay Avram Kenan'da 10 yıl yaşadıktan sonra oldu. Avram Hacer ile yattı. Hacer hamile kaldı. Hacer hamile olduğunu anlayınca hanımını küçük görmeye başladı. Yani tepeden bakmaya başladı. Kendisi hamile oldu ya, Saray hamile değil, küçümsemeye başladı. Saray Avram'a bu haksızlık senin yüzünden başıma geldi dedi. Cariyemi koynuna soktum. Hamile olduğunu anlayınca beni küçük görmeye başladı. İkimiz arasında Rab karar versin. Avram, cariyen senin elinde dedi. Neyi uygun görürsen yap. Böylece Saray cariyesine sert davranmaya başladı. Hacer onun yanından kaçtı. Rabbin meleği Hacer'i çölde bir pınarın, Şur yolundaki pınarın başında buldu. Ona Saray'ın cariyesi Hacer, nereden gelip nereye gidiyorsun diye sordu. Hacer, hanımım saraydan kaçıyorum diye yanıtladı. Rabbin meleği hanımına dön ve ona boyun eğ dedi. Senin soyunu öyle çoğaltacağım ki kimse sayamayacak. Kime diyor bunu? Cariyesi Hacer'e diyor. Bakın şimdi bunda sonraki ayetler çok önemli. Neden? Bugün dedim ya medyadan, gazeteden olsun, televizyondan olsun izliyoruz. Orta Doğu'daki olan savaşlar, bu Arapların Yahudiler arasındaki çatışmalar, Filistin, o bölgedeki o olaylar aslında bakın buradaki olayla ortaya çıkıyor. Bakın işte hamilesin, bir oğlun olacak, yani bu İsmail'dir. Adını İsmail koyacaksın çünkü Rab sıkıntı içindeki yakarışını işitti. Oğlun, bakın, yaban eşeğine benzer bir adam olacak. O herkese ona karşı çıkacak. İsmail biliyorsunuz kimi temsil ediyor? Arapları temsil ediyor değerli kardeşler. Ondan sonra diyor ki kardeşlerinin hepsiyle çekişme içerisinde olacaksın. Yani İshak her ne kadar karın kardeşi olmasa da babası birdi, anaları ayrıydı değil mi? Ve bugün bile günümüzde İshak ve İsmail soyuna baktığın zaman ikisinin arasında müthiş bir şekilde çatışma var. Doğru mu? Bakın ta burada itaatsizliğin sonucu ortaya çıkan çelişki burada başlıyor değerli kardeşler. Yani İsmail'in dünyaya gelmesi. Tanrı demedi cariyeni al koynuna, ben koyacağım oradan çocuk olsun. Hayır. Senin karın Saray doğum yapacak ve İshak olacak ve onun soyundan kurtarıcı gelecek dedi. Ama ne yaptı onlar? İşte itaatsizlik edip hızlı bir kestirme yolla çözüm bulmaya çalıştılar. Hacer Beni gören Tanrı'yı gerçekten gördün mü diyerek kendisiyle konuşan Rabbe El Roy adını verdi. Bu yüzden kardeşle Beret arasındaki o kuyuya Beer Lahai, Roid adı verildi. Hacer Avram'a bir erkek çocuk doğurdu. Avram çocuğun adını İsmail koydu. Hacer İsmail'i doğurduğunda Avram, bakın 86 yaşındaydı. 86 yaşındaydı, İsmail dünyaya geliyor. Değerli kardeşler, 86 yaşındaydı. Şimdi buraya baktığımız zaman Hacer, cariyesi Hacer'den söz ediliyor. Şimdi Hacer'in İbranice'deki karşılığı yabancı demek. Hacer'in anlamı yabancı anlamında. Biz bu kişi hakkında, Hacer hakkında çok böyle geniş bir bilgi yok. Buranın dışında başka görmüyoruz zaten. Anlatabiliyor muyum? Çok fazla geniş bir bilgi bize kutsal kitaptan Hacer hakkında bilgi verilmiyor. Ama kutsal sözden anladığımız kadarıyla Hacer İbrahim'in ve Sara'nın cariyesiydi. Mısır'a gittiklerinde onu almışlardı, değil mi? Ve Hacer bir Mısırlıydı değerli kardeşler. O kadarını biliyoruz. Ama eğer İbrahim ve Sara Rabbin vaat etmiş olduğu Kenan ülkesinde kalıp yaşamlarına orada devam etmiş olsalardı Hacer ile karşılaşmayacaklardı. Ama Kenan diyarında kalmayıp Mısır'a gitmiş olmaları onu Hacer'le karşılaşmasına neden oldu ve Hacer'in o aileye girmesi gerçekleşmiş oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer itaatsizlik etmeselerdi, Kenan ülkesinde kalsalardı, Mısır'a kaçıp gitmeselerdi eğer, bu Hacer denen kişiyle karşılaşma imkanı olmayacaktı. Hacer de onların hayatına girip bir sorun teşkil etmeyecekti. Peki neyin sonucu ortaya çıktı bu? İtaatsizliğin sonucu. Tanrı demedi Mısır'a git. Ama onlar Mısır'a, kıtlık yüzünden dolayı Mısır'a gitmek zorunda oldular. Yani başka bir ifadeyle kendi kafalarındaki doğrulara göre hareket ettiler. Aa dediler ki burada bir kıtlık var, hadi biz Mısır'a gidelim. Ve oradan ayrıldıktan sonra ne yaptılar değerli kardeşler? Oradan ayrılıp o vaden ülke yoluna tekrar yöneldiklerinde iki büyük hata yaptılar. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz 12. bölümde yanılmıyorsam İbrahim'in karısı Saray çok güzeldi. Firavun'un çok hoşuna gitti. Ve ne yaptı? İbrahim ölüm korkusundan dolayı karısı için dedi ki bu benim kardeşimdir. Ve Firavun onu eşeklerle, hayvanlarla ödüllendirdi. Ona bol bol mal verdi. Doğru mu? Yalanın sonucunda. Ama daha sonra Firavun da fark etti ki bu bir yalandı. Ve ona çok kızdı İbrahim'e. Sonra ne yaptı? Orada okuyoruz. Hemen sonraki 13. bölümde Abraham Firavun'un verdiği bütün malları beraberinde aldı, götürdü diyor. İşte büyük hatalardan bir tanesi buydu. Mısır Firavun'un verdiği malları beraberinde götürmüş olmak. İkincisi de o Mısır'dayken elde ettiği cariyeler verdi ya, Firavun ona verdi o cariyeleri, erkek ve kadın köleleri. Firavun ona verdi ve o cariyeyi alıp beraberinde götürmesi en büyük hataydı. İki büyük hata. Cariyeyi yanında götürmüş olması ve o malları beraberinde alıp götürmüş olması sevgili kardeşler. Onun için itaatsizlik biliyorsunuz bir başka itaatsizliği beraberinde getiriyor. Eğer biz günahımızı görüp açık bir dille ifade edip tövbe etmezsek ne oluyor? Bir günah, arkadan başka bir günah, başka bir günah, başka bir günah, başka bir günah. Ne oluyor? Ve günahlar çoğaldığı zaman artık Rabbi göremez hale geliyoruz. Doğru mu? Ve nasırlaşıyor yüreğimiz. Duyarsızlaşıyoruz. Ve bize o uygun olmayan bazı şeyler artık uygun görünmeye başlıyor. Niye? İçinde bulunduğumuz günahlardan dolayı. Aslında taze taze, sıcağına sıcağına ne yapmamız gerekiyor? Günahlarımızı açıkça söylememiz gerekiyor. Onun için İbraniler 12. bölümde çok harika bir ayet var. Onu okumak istiyorum sizlere. Diyor ki 12. bölüm İbraniler 12 ayet 15 ikinci kısımda. Diyor ki içinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin diyor. Bakın, demek ki yüreğimize düşen bir günah eğer açıklanmazsa zamanla o günah ne yapıyor? Yüreğimizde kökleşiyor, derinleşiyor ve ne yapıyor? Bana zarar vermeye başlıyor. Ama sadece bana mı zarar veriyor? Hayır. Bakın ne diyor burada? Lütfen altını çizin. Bakın diyor ki sizi rahatsız edecek, hani kişiyi rahatsız ediyor ve birçoklarını zehirleyecek. Demek ki benim günahlı hayatım topluluğa da zarar veriyor. Benim günahlı hayatım kardeşlerime de zarar veriyor değerli kardeşler. Onun için o günahın yüreğimizde filizlenmesine, o acılığın yüreğimizde filizlenmesine kesinlikle ve kesinlikle izin vermeyelim değerli kardeşler. Saray, İbrahim'e çocuk verememesi sonucunda kafada bir takım kuşkular olmaya başladı. Çünkü Saray hamile kalamadı, çocuk veremediği için ve kafada bir takım soru işaretleri oluşmaya başladı, kuşkular oluşmaya başladı ve bu hayal kırıklığından dolayı belki de hem kendini suçluyordu hem de İbrahim'i ne yapıyordu? Suçluyordu. İkinci ayette okuduk. 16. bölümün ikinci ayetinde okuduk. Ne diyordu orada? Rab çocuk sahibi olmamı engelledi diyor. Rab çocuk sahibi olmamı engelledi. Şimdi Sara'nın kafasına baktığımız zaman tek bir şeyin olduğunu görüyoruz Sara'da. Tek bir hedefi olduğunu görüyoruz. Nedir o? Çocuk sahibi olmak. Kafasında odakladığı, koyduğu gerçek bu. Ve Tanrı bu sözü ona verdi mi, vermedi mi? Ona söylemedi mi? Tanrı söz vermedi mi? Evet, sen bir çocuk doğuracaksın. Senin bir tane çocuğun olacak dedi mi, demedi mi sevgili kardeşler? Söyledi mi, söylemedi mi? Söyledi. Ama ne zaman doğacağıyla ilgili haber vermedi. Çocuğu olacağını söyledi ama bir yıl sonra olacak, beş yıl sonra olacak ya da şu gün olacak, bugün olacak diye ona bir zaman belirlemedi. O zaman burada geçen gerçek nedir? Olması gereken gerçek. Demek ki biz Rabbin vaadine sonuna kadar güvenmemiz gerekiyor. Sonuna kadar sabırla o vaadin gerçekleşmesi için Rabbe bağlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Dediğim gibi bekleyiş her ne kadar hoşumuza gitmese de ama beklemeyi öğrenmemiz, sabırla Rabbin önünde beklemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Tıpkı İbrahim'e 6. bölümde vurgulandığı gibi. Bakın çok güzel vurgulanıyor bu sabırı ve imanı ne kadar güzel vurguluyor. Bakın 6. bölümde İbraniler 6. bölüm 12. ayetin bir kısmında onu sadece okuyacağım. O kısmı sadece okuyacağım. Orada şöyle diyor. Vaat edilenleri, dikkat edin, vaat edilenleri iman ve sabır aracılığıyla sahip olacağı söyleniyor. Neyle? Vaat edilenleri iman ve sabır aracılığıyla. Demek ki değerli kardeşler, sabırla bekleyişten geçiyor vaade ulaşmanın yolu. Sabırla beklemekten geçiyor. Evet, bizler gerçekten sadık olursak, sabredersek istenilen sonuçlara ulaşmamız da o kadar mümkün hale gelecek. Evet, yaşı ilerlemiş. Yaş 85 yaşında. İnsansa açıdan bakıldığı zaman evet mümkün değil bunun olabilmesi ama buna rağmen Rab göklerin yıldızları kıyıların kumu kadar çoğaltacağını vaat ediyor İbrahim'e sevgili kardeşler. Demek ki mucize bebeğin zamanı daha henüz gelmemişti. Çünkü Tanrı'nın mükemmel bir zaman tablosu var. Ne erken ne de geç. Ama tam zamanında. Hep bu örneği yeri geldiği zaman söylüyorum. Bir keresinde bu konuda vaaz etmiştim burada. Enver hatırlayacak bunu mutlaka. Eskiler hatırlar bunu. Tanrı'nın bu Matta'yla Malaki, yani eski antlaşmanın son kitabı Malaki arasında sessiz bir dönem var. Ne kadar biliyor musunuz? Malaki ile madde arasında 404 asır. 400 yıl Tanrı bir haberci göndermedi, bir peygamber göndermedi, hiçbir şey. Ama 400 yılın sonunda Tanrı diyor ki meleğine, meleği göründü Meryem'e, korkma Meryem dedi. Bakın 400 yılın sonunda, o kadar büyük bir bekleyiş sonrasında Tanrı melek aracılığıyla Meryem'e görünüp korkma Meryem dedi. Sen bir çocuk doğuracaksın, dünyanın kurtarıcısı. Adını İsa koyacaksın ve dünyanın kurtarıcısı olacak diye ona ne yaptı? Müjdeledi. Ne erken ne geç, tam zamanında. Rabbin zaman tablosu bu şekilde çalışıyor sevgili kardeşler. Ne erken ne geç, tam zamanında. Tanrı gerçekten gençken de bu sözleşmeyi yapabilirdi ama tüm insani olanakların ortadan kalkmasını bekledi. Bu çok önemli. Zaten gençten bir 25 yaşındaki bir bayanın hamile kalması gayet doğal. Ama 80 yaşında, 75-80 yaşında bir bayanın hamile kalmasını düşünebilir miyiz? Ha? Mümkün değil. İmkansız. İnsan gözünde imkansız. Ve bakın ne diyor İbrahim hakkında? 11. bölüm. İbraniler 11. bölümde 12. ayette. İbraniler 11 ayet 12'de diyor ki ölüden farksız biriydi diyor İbrahim. Ne demek bu? Ölüden farksız biri. Yani yaşayan ölüydü. Aslında normalde varlığı sürüyordu bedenen ama üretkenliği yoktu artık. Üretkenliği bitmiş durumdaydı sevgili kardeşler. Onun için Rabbin vaatleri uyarınca önünde beklemek neyi gösteriyor bize? Rabbin önünde beklemek bize neyi gösteriyor? Aslında Rab ile birlikte yürüdüğümüzü gösteriyor. Eğer Rabbin önünde beklemeyi becerebilirsek sabırla, bu da şunun açıklamış oluyor. Evet, ben Rab ile birlikte yürüyorum anlamında. Romalılar 10-11. Romalılar 10-11 diyor ki ona iman eden hiç kimse utandırılmayacak. Ona iman eden hiç kimse utandırılmayacak. Ve Romalılar 5-5'e baktığımız zaman umut hakkında konuşurken orada da güzel bir ifade var. Diyor ki umut düş kırıklığı uğratmaz. Yani hayal kırıklığına uğratmayacaktır diyor. Rabbin bize vermiş olduğu o umut, hamdolsun. Onun için karışıklık olsa da yüreklerde Tanrı'nın esenliği devam edebiliyor değerli kardeşler. Eğer biz bu umuda sımsıkı sarılırsak, içinde bulunduğumuz durumlar, koşullar zor da olsa yine esenlik oluyor içimizde. Rabbe olan bağlılıktan dolayı, ona olan güvenmeden dolayı sevgili kardeşler. Evet, şimdi yavaş yavaş asıl can alıcı noktaya geliyoruz değerli kardeşler. Rab önceki bölümlerde İbrahim ile vaatlerini pekiştirdi. Ve ondan sonra 16. bölüme geldiğimiz zaman denenme safhası. İmanı deneniyor şu anda. Yani denenmeden geçiyor İbrahim burada. Bambaşka bir süreç başlıyor sevgili kardeşler. Şimdi 3. ayete bakıyoruz. 16. bölümün 3. ayetine. Orada ne diyor? 16.3'te ne diyor? Saray diyor, Mısırlı cariyesi Hacer'i kocası İbrahim'e karı olarak verdi. Bu kimin ürünü? Tanrı mı dedi bunu? Hayır, tamamıyla Sara'nın ürünü. Sara'nın kafasındaki planın ürünü sevgili kardeşler. Tamamen Sara'nın kendi benliğinden kaynaklanan bir neden olarak görüyoruz burada. Demek ki Sara düşündü ki evet bu vaat ancak bu şekilde gerçekleşebilir. Çünkü benim dünyaya çocuk getirmem mümkün değil. Ancak ben bunu yaparsam ancak bu vaat bu şekilde gerçekleşebilir diye düşünmüştü. Ama bunu da söylemekte yarar var. O dönemde yaşanan o dönemde ikinci eş, üçüncü eş, dördüncü, beşinci, altıncı, onuncu eş almak gayet doğaldı. Yani bir yanlışlık yoktu ama Tanrı aslında ilk yaratılış kesiminde Tanrı Adem'den 5 tane kaburga kemiği almadı. 1 tane kaburga kemiği aldı, değil mi? Demek ki ihtiyaç olan 1 tane kadındı. Her erkeğin bir karısı, her kadının bir erkeği olsun diyor. 2 erkeği ya da 5 erkeği ya da 10 kadın olsun demiyor. Demek ki değerli kardeşler, burada çok net bir şekilde görüyoruz. O dönemde eş almak, çok eşli olmak yanlış bir şey değildi. Çünkü Yakup da ileride, biliyorsunuz ileriki bölümlere bakarsanız, onun da 2 tane kölesi vardı, değil mi? O köleleriyle de ilişki içerisine girdikten sonra onlardan da çocuk sahibi oldu. Düşün. Ama Rab Yakup'un o düşüncesini desteklemedi. Onaylamadı. Aferin Yakup, güzel yaptın, bir tane daha al, bir tane daha al, bir tane daha al demedi. Bu tamamen Yakup'un düşüncesiydi. Burada da tamamen Sara'nın düşüncesi olduğuna tanık oluyoruz sevgili kardeşler. Rab Tanrı'ya göre doğru olmadığına tanık oluyoruz. Onun için Rab Saray'ın kendi kafasından kaynaklanan bu öneriyi kesinlikle onaylamadı ve onaylayamazdı. Çünkü Tanrı hiçbir zaman Hacer'i İbrahim'in eşi olaraktan nitelendirmedi. Yani belirtmedi. Ve baktığımız zaman kutsal kitapta bunu net bir şekilde görmek mümkün. Örneğin 8. ayete baktığımız zaman bir kardeş okuyabilir mi? 16. bölümün 8. ayetini okuyabilir mi? Kimin şeyi? Sarayın cariyesi. Bak, sarayın cariyesi, değil mi? Bu da bu, yani hizmetçisi olarak da. Değil mi? Bakın, cariye olarak ve hizmetçi olaraktan hitap ediliyor. Şimdi 21. bölüme bakın. Açın 21. bölümü. 21. bölüm ve 10. ayete bakın. 21:10. Ne diyor? Bak demiyor, bu karınla, insan gözünde karısı gibi değil mi cariye? Demiyor Tanrı, bu karınla oğlunu kov demiyor. Bu cariyenle, yani Tanrı'nın gözünde Hacer cariyeydi. İbrahim'in karısı değildi. Ama onların gözünde, insan gözünde, evet o onun eşiydi. Karısıydı, çünkü karısı Saray onu koynuna koydu sevgili kardeşler. Onun için bakın, Tanrı bunu onaylayamazdı. Tanrı bunu destekleyemezdi. Neden? Bakın Romalılar mektubunda bu çok güzel vurgulanan nedeni. 14. bölüm Romalılar 14'te 23. ayette son kısmında, 23. ayetin son kısmında çok güzel bir şekilde vurgulanıyor. Çok net bir şekilde vurgulanıyor sevgili kardeşler. Ne yazıyor? Okuyabilir misin?
Ama bir yiyecekten kuşkulanan kişi onu yerse yargılanır. Çünkü imanla yemiyor.
Evet.
İmana dayanmayan her şey günahtır.
Bu kısım için. Son kısım çok önemli. İmana dayanmayan her şey günahtır. Sara'nın fikri, İbrahim'in fikri onaylaması Tanrı'nın gözünde günahtı. Onun için Tanrı diyemezdi. Senin karın cariye. Hayır. İbrahim'in karısı değildi çünkü. Onun karısı Saray'dı. Tanrı İbrahim ve Saray'la sözleşme yaptı. Vaatte bulundu sevgili kardeşler. Onun için bunu bu şekilde görmemiz gerekiyor. Ama itaatsiz gelen sadece Saray mıydı? Hayır. İbrahim de. Çünkü neden? Sara cariyesini getirip al bununla ya çocuk oradan doğsun dediğinde İbrahim şunu söylemesi gerekiyordu. Hayır. Kesinlikle. Rab'be güvenmeli. Rab'be iman bağlamalıyız. Ve Rab bize vaat etti. Ve Rab bize bir gün çocuk verecek demesi gerekiyordu. O teklifi geri çevirmesi gerekiyordu. Ama ne yaptı? İbrahim de karısının sözünü dinledi. Bu neyi gösteriyor bize? Bakın, bize bu bir kalıtımsal, bize doğru gelen, bize doğru geçen bir günah. Adem'le Havva'yı düşünün. Tanrı Adem'e sana yeme dediğim ağacın meyvesinden mi yedin diye sordu. Ne dedi? Karım, yanıma koyduğun kadın bana verdi, yedim dedi. Kendini kabul etmedi ama suçluydu. Yemek zorunda değildi. Ama karısından yana kullandı. İtaatsizlik etti. Karısını suçladı. sevgili kardeşler. İşte burada da net bir şekilde görüyoruz değerli kardeşler. Gerçekten İbrahim de Sara da aynı oranda yanlış yapmışlardı. Onun için İbrahim çok zayıf noktasından yakalandı. Ve daha önce ne diyordu 15. bölüme bakarsanız? Orada diyor ki benim mirasım, hizmetçim Eliyazer'e mi gidecek diyordu. Yani onun mirası. 15. bölüme bakın ya 3. ya da 4. ayetlerde. 2, 3, 4 oralarda yazıyor. Hizmetçim Eliyazer'e mi gidecek 15. bölümde? Ama daha sonra bakıyoruz. Rab Tanrı ona bir güvence verdi. 4. ayette ne dedi? Ona o güvence neydi 4. ayetteki güvence? O senin mirasçın olmayacak dedi. Öz çocuğun mirasçın olacak. Kimdi öz çocuğu? İshak. Peki bize başka bir soru sorayım. İsmail onun öz çocuğu değil miydi? Aslında evet o da İsmail de öz çocuğuydu İbrahim'in. Ama Tanrı'nın tasarısı dışında olan, planı dışında olan bir çocuktu o. Tanrı onu planlamadı. Onu düşünmedi. Öz çocuğuydu ama Tanrı'nın tasarısı Hacer'den doğacak olan çocuk değil. Sara'dan doğacak olan çocuk ile devam edecekti Rab Tanrı. O açıdan Tanrı'nın tasarısı açısından evet değildi diyebiliriz. Çünkü Tanrı'nın Sara için bambaşka bir tasarısı vardı. Planı bambaşkaydı İbrahim ve Sara için. Yani Sara'nın planının ötesinde bambaşka bir tasarı vardı hamdolsun. Onun için İbrahim Saray'ın teklifi karşısında yani cariyesinin teklif ettiği ya teklifi karşısında ne tartıştı Saray'la ne de karşı durdu ve ne de bu Tanrı'nın isteği mi değil mi diye sordu. Ve İbrahim'in kalkıp Saray'ı dinlemiş olması, onun sözüne uymuş olması değerli kardeşler bize şunu hatırlatsın. Çok yaşa. Şunu açıklasın. 1. Petrus 5:8'i hatırlatsın. Ayık ve uyanık olun. Ayık ve uyanık olun. Her an düşmek mümkün değerli kardeşler. İmanlı olduğunu söyleyen, imanda güçlü olduğunu söyleyen dikkat etsin diyor. Düşmesin değerli kardeşler. Dikkat et, düşmesin. Nerede yazıyor bu? Korintoslar 1. mektupta. 1. mektup 10. bölüm 12. ayet. Korintos'a yazılan 1. mektup 10. bölüm 12. ayet. Onun için sağlam durduğunu, ayakta durduğunu sanan dikkat etsin, düşmesin. Demek ki Tanrı'nın yönetimi altından kayma tehlikesi her an var değerli kardeşler. Demek ki biz her an Tanrı'nın yönetimi altından kaymamız mümkün. Bakın kaç yıl imanlı olduğun önemli değil. İstersen ben 35 yıldır imanlıyım. Övünemem ama ben 35 yıldır imanlıyım. Övünen dikkat etsin diyor Rab Tanrı. Yani 2 yıllık imanlı düşmeyebilir. Ama 35 yıllık imanlı hiç aklının ucuna gelmeyecek şekilde bir düşüş yaşayabilir. Diyor ki dikkat etsin. Kaç yıl imanlı olduğun önemli değil. Ruhsal alanda ne kadar güçlü olduğun da hiç ama hiç önemli değil. Korkunç bir biçimde her an düşüş gerçekleşebilir her birimizin hayatında sevgili kardeşler. Onun için bu kısa çözümler, zamanında ben burada yine onu sık sık kullandım. Hani biz durumlar karşısında zorlandığımızda böyle pratik çözümler üretiyoruz. Kendi kafamıza göre böyle küçük küçük bir takım şeyler üretmeye çalışıyoruz. Araya bir takım küçük şeyleri araya sokuyoruz. İşi yapmaya, götürmeye çalışıyoruz. Ama o küçücük şeyler var ya, daha sonra mide bulandırmaya başlıyor. İleride bize çok kötü bir şekilde geri dönebiliyor. Yani kötü sonuçlar elde etmemize neden olabiliyor sevgili kardeşler. Demek ki eğer bizim İbrahim itaat etmiş olsaydı Sara ile birlikte o zaman başlarına böyle bir durum hiçbir zaman gelmeyecekti. Çünkü Mısır'a gitmemiş olacaklardı. Mısır'a gitmedikleri için cariye denen kişi onların hayatına girmemiş olacaktı. Ve böyle bir sonuçla hiç ama karşılaşmamış olacaktı. Onun için değerli kardeşler tekrar söylüyorum. İçinde bulunduğumuz bu ruhsal yaşam içinde karşılaştığımız durumlar karşısında üretmeye çalıştığımız kısa yoldan çözümler, kafamıza göre atılan adımlar bizleri Tanrı'nın bereketlerinden yoksun bırakıyor. Bunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. Onun için kendimizi çok daha sıkıntılı, çok daha sancılı, çok daha verimsiz bir durum içerisine girmemize neden oluyor değerli kardeşler. Onun için çözüm, yani bu kestirme çözümler çözüm yerine sorun üretiyor. Sorunların daha net bir şekilde ortaya çıkmasına neden oluyor. Onun için bakalım gerçekten bu kısa çözümün getirdiği o korkunç sonuca bakalım birlikte. Bakın ne diyor? Dördüncü ayete bakabilir misiniz? 16. bölümün dördüncü ayeti. 16:4. 16:4. Ne diyor kardeşim orada?
Avram Hacer ne yaptı? Hacer hamile kaldı.
Ya.
Hacer hamile olduğunu anlayınca hanımını küçük görmeye başladı.
Ne zaman başlıyor bu hareket? Bakın dikkat edin. Hamile olduğunu anlar anlamaz. Yani hiç gecikmeden. Bakın hamile olduğunu anlar anlamaz. Hiç gecikmeden sorun kendini göstermeye başlıyor sevgili kardeşler. Demek ki Hacer köleydi, konumunu unutuyor, hanımını küçük görmeye başlıyor. Bu neyin sonucu? Günahın getirdiği sonuç bu. İtaatsizliğin getirdiği sonuç bu değerli kardeşler. Onun için bu itaatsizliğin ortaya çıkardığı sonuç ne görüyoruz burada? İlk ürün olarak gurur ve saygısızlık. Gurur ve saygısızlığı görüyoruz sevgili kardeşler. Demek ki ayet 5'e bakalım. Burada ikiyüzlülük karşımıza çıkıyor. Saray İbrahim'e ne diyor? Bu haksızlık senin yüzünden başıma geldi diyor. Bakın. Ya kardeşim aslında tövbe etsene. Ben bunu kabul ettiğim için özür dilerim Rab. Bunu ben yaptığım için beni bağışla demesi gerekirken ne yapıyor? Sarayı suçluyor. Ve zaten ikiyüzlülüğün temel taşı nedir? Başkalarını suçlamaktır ha değerli kardeşler. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Dediğim gibi Adem de Havva'yı suçlamıştı. Ve 6. ayete bakalım hızlı bir şekilde. Diyor ki 6. ayette haksızlığı görüyoruz orada da. Haksızlık. Neyi uygun görürsen yap diyor. Böylece saray cariyesine sert davranmaya başladı. Bakın önce küçük görüyor cariye ve sarayda ne yapıyor? Saray cariyesine bu sefer sert davranmaya başlıyor. Adaletsizlik mi değil mi değerli kardeşler? Zavallı cariye ne yapsın? Sen aldın onu koydun İbrahim'in koynuna. Doğru mu? Ama burada adaletsizliği görüyoruz. Demek ki suçlu olan sanki Hacer'di. Aslında suçlu olan sarayın kendisiydi. Değerli kardeşler. Ama maalesef herkes suçunu kabul etmiyor. Başkasını suçlamak daha da kolay. Çok daha kolay maalesef. Onun için sonuca bakıyoruz 6. ayette. Diyor ki Hacer onun yanından kaçtı. Demek ki bu neyi gösteriyor? Hacer'in onlardan kaçıp gitmesi neyi gösteriyor? Bir kimse neden kaçar? Bıktığı için ya da esenlik yoksa, huzuru yoksa, değil mi? Ancak huzuru, esenliği yoksa kaçar. O zaman şöyle diyebiliriz değerli kardeşler. Kestirme çözümün, yani itaatsizliğin getirdiği sonuç esenlik değil. Nedir? Rahatsızlık, huzursuzluk. Demek ki huzursuzluk ve endişe, hoşnutsuzluk egemen oluyor Hacer'in hayatında. İtaatsizliğin sonucu. İtaatsizlik esenliğimizi bozuyor. İtaatsizlik bizim güvenimizi alt üst ediyor değerli kardeşler. İtaatsizlik, itaatsizlik. Onun için bakın ne diyor Kutsal Kitap'ta. Yeşaya Peygamber bunu çok çok güzel vurguluyor. İtaatsizliği, itaatsiz olan bir kişiyi açıklarken, itaatsizlik eden kişiyi şöyle açıklıyor. 57. bölümde 57. bölüm 20-21'de çalkalanan deniz gibidir diyor. Çok yaşa Enver. Çalkalanan deniz gibidir. O deniz ki rahat durmaz. Suları çamur ve pislik savurur. Kim? İtaatsiz olan kişi. Esenlik yoktur diyor. Demek ki kaçmak çözüm değil değerli kardeşler. Problemle yüzleşmek gerekiyor. Problemle yüz yüze gelmek gerekiyor. Ve biz problemi kabul etmedikçe, tövbe etmedikçe esenliğe kavuşmamız mümkün değil. Önce sorunu göreceğiz, kabul edeceğiz ve tövbe edeceğiz. Ya Rab, bu yanlıştı, beni bağışla. Ben bunu yanlış yaptım diyebilme cesaretimiz de olmalı değerli kardeşler. Onun için gerçekten burada çok net bir şekilde görüyoruz ki sonuç acı ve üzüntü. İtaatsizliğin getirdiği sonucu görüyor musunuz? Acılık ve üzüntü egemen. Demek ki kafamıza göre atılan adımlar, ürettiğimiz o kestirme çözümler başarı getireceğini düşünürken tam tersi acıklı bir, trajik bir durum içerisine girmelerine neden oluyor. Sara mutsuz mu? Mutsuz. Üzüntülü mü? Üzüntülü. Peki Hacer üzüntülü mü? Evet, o da huzursuz. Kaçtı gitti çünkü. O da huzursuz ve üzüntülü. İbrahim, o da huzursuz, üzüntülü, sıkıntılı. Görebiliyor musunuz? İtaatsizlik sadece kişiyi değil, herkesi etkisi altına alabiliyor değerli kardeşler. Onun için aslında itaati daha da önemsememiz ve gerekli bir kavram olarak görmemiz gerekiyor. Son olaraktan sizi bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Bizim hayatımıza giren o küçücük itaatsizlikler ileride bize çok büyük bir sorun olma yönünde destek sağlıyor. Onun için diyorum ki o küçük kaçamaklara fazla izin vermeyin. Hani çok seviyorum onu, bazen burada yine kullanıyorum o ayeti. Orada sanırım ikinci bölümde olacak yanılmıyorsam. Ezgiler Ezgisi'nde olabilir. Orada küçük tilkilerden söz ediyor. Ezgiler Ezgisi ikinci bölümde. Bağı bozan küçük tilkiler diyor. Üzüm bağları, o filizleri bozan küçük tilkiler. Hani o küçük itaatsizlikler, o küçük diye gördüğümüz o küçük sorunlar var ya, bizi işte kafasite getiriyor. Ona okuyabilecek mi? Ha, 2.15, evet. Bağları bozan küçük tilkiler. Ah şu küçük tilkiler, hani önemsemediğimiz o küçük kaçamaklar. O küçük kaçamaklar var ya, bizim hayatımızın anasını anlatıyor işte. Farkında değiliz ama birikerek bizim hayatımızı çekilmez bir hale getiriyor değerli kardeşler. Onun için eğer biz kısa yoldan kendi kafamıza göre kestirme çözümler üretmeye yöneldiğimiz zaman İshak değil, bol bol İsmail'ler dünyaya getiriyoruz. Tekrar söylüyorum. Eğer bizler kendi kafamıza göre hareket ettiğimizde, kendi kafamızdaki doğrulara göre adım attığımızda, itaatsizlik ettiğimizde bol bol İshak'lar değil. Yani İshak esenlik getirdi. Yani esenlik değil, İsmail huzursuzluk getirdi. Ne yapıyoruz o zaman? Esenlik değil, huzursuzluk üretmiş oluyoruz. Yani bol bol İsmail'ler üretmiş oluyoruz sevgili kardeşler. İtaatsizliğin getirdiği sonuç bu. Onun için bizler eğer itaat edersek o zaman hayatımızdan İsmail'leri sıyırıp atmış olacağız. Tekrar 37. mezmurda 5. ayette yolunu Rabbe bırak, ona güven, o da gerekeni yapacaktır. Rabbe güven bizler için en iyisi olacak ve en iyi sonucu güven verecektir. Ve sabırla bekleyiş bizi sağlıklı sonuçlara götürüyor. Dikkat edin, sabırla bekleyiş bizleri sağlıklı sonuçlara ulaştırıyor. Yine 37. mezmurun 28. ayetini okuyun. Ne diyor orada İsmet? 37-28.
Çünkü Rab doğruyu sever, sadık kullarını terk etmez.
Amin.
Onlar sonsuza dek korunacak.
Haleluya. Amin. Sadık kullarını, yani Rab'be güvenen, Rab'be bel bağlamış kişiler asla ve asla bırakılmayacak. O zaman ben şöyle söylüyorum değerli kardeşler. Sizin adınıza Rabbin hareket etmesine izin verin, sonucu göreceksiniz. İzin verin Rabbin sizin için hareket etmesine. O zaman sonuç harika olacak. Eğelim yüreklerimizi ve dediğim gibi her zaman bunu söylüyorum, hangi noktadayız bilmiyoruz ama Rab biliyor bizim yüreğimizin hangi noktada olduğunu. Eğelim yüreklerimizi bir 20-25 saniye, bakalım Rab ile olan ilişkimize bakalım, gözden geçirelim. Hayatımızda irili ufaklı neler var? Bırakmamız gereken neler var? Atmamız gereken neler var? Bize engel olan, esenliğimizi bozan neler var? Onlara bir bakalım, gözden geçirelim. Sonra da duayla onu kapatırız. Konumuzu, toplantımızı kapatırız sevgili kardeşler. Ya, eğelim yürekleri.